أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الصلاة والسلام Efendimiz'i dinlemek, onun dizinin dibinde olmak. Ama eğer bu tarih adına mümkün değilse, eşyanın tabiatı, Allah'ın koyduğu yasa bunu gerektiriyorsa, onun sözlerini kulaklarda çınlatmak, kalbe yerleştirmek, kafaya yerleştirmek ve eylem olarak ortaya koymak niyetindeyiz. Sonunda peygamberle birlik cennette olalım diye. Çünkü bir ölüm var olduğunu herkes biliyor. Bir peygambere muhtaç olmadan bilebilir insanlar bunu. Ama bir ölümdür bu. Yeniden diriliş anlamına geleceğini peygamberler öğretiyor. Öldükten sonra bir de başka hayat varmış, bunu peygamberlerden öğreniyoruz. Bir kabir hayatı, bir yeniden diriliş, bir hesap ve kitap dönemi, bir mizan başında bekleme, kitapların dağıtılması, bunları peygamberden öğreniyoruz. İşte o peygamberin anlattıkları, işte o peygamberin Allah'tan getirdiklerinden öğrendiğimiz kadarıyla Cenab-ı Hak bize diyor ki, ey Ademoğlu, öleceksin ve yeniden dirileceksin, hesaba çekilecek ve amellerinin karşılığını göreceksin. Ey Ademoğlu, beni razı eden amellerle yoğun hareket etmişsen, sana cennetim var. Değilse, korun bu işlerden, vazgeç. Değilse cehennem var diyen ayetler, hadisler biliyoruz. İşte ondan dolayı, bizi peygambere götüren, peygamberle beraber kılan ameller peşinde olmalıyız. Niyetimiz, hevesimiz, amacımız, emelimiz, her şeyimiz bizi ona götürmeli. İmam Kudai de bu amaçla hareket edenlerden biri. Hicri 5. asırda yaşamış. Kendisinden peygambere kadar nesiller arasında bir zincir bulmuş. Ben falandan duydum, o da filandan duydu ki, o bir başkasından duydu ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş diye bir kitap hazırlanmış. Ona Müsned-ü Şihab diyoruz. İşte Müsned-ü Şihab'dan 19. hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, يَبْنَ آدَمْ عِنْدَكَ مَا يَكْف۪يكْ وَاَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكْ. Ey Ademoğlu, sana yetecek kadar varlığa sahipsin. Böyle olduğun halde yine de sen, seni azdıracak şeyler peşinde koşuyorsun, öyle mi? يَبْنَ آدَمْ لَا بِقَلِيلٍ تَقْنَعْ وَلَا مِنْ كَثِيرٍ تَشْبَعْ. Nedir halin ey Ademoğlu? Ne aza kanaat ediyor ne de çokla doyuyorsun. İza asbahta muafen fi cesedik, aminen fi sirbik, indeke kutu yevmik, fealed dünye lafa. Ey Ademoğlu, halbuki sen düşünsene, sen sabaha çıktığında, yani uykundan uyandığında, bak vücuduna, sıhhatli mi, afiyetli misin? Bela ve musibetten de güvende bir sabaha erdiğin zaman mı bu? Artık geriye ne kaldı? Bir günlük azığın var mı? Bir günlük yiyeceğin var mı? Eğer bu da var idiyse, dünyanın bütün afiyetine ve huzuruna sahipsin demektir ey Ademoğlu. Bana mı söylüyor ne? Ben annemin oğluydum. Ya da babamın oğlu olarak tarif edebilirsiniz. Ama durun hele bir Müslümanın 3 babası vardı değil mi? Bir annesinin kocası, 2 İbrahim aleyhisselam babası ve 3 Adem babamız. İşte bütün insanlar bu anlamda, ey insan denilen herkes bu anlamda Adem oğluydu ya, ama kız ise o zaman da Havva kızı olsun, ne fark eder? Ey Adem oğlu dediğine göre aleyhissalatü vesselam, bir peygamber çocuğu olmak açısından hitap banaysa bu beni özellikle düşündürmeli. Yeryüzünde olabilecek en yüce şeref bir peygamber çocuğu olmaksa, işte ben peygamber çocuğuyum ve peygamber bana hitap ediyor. Bu tabirin Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar karşımıza çıktığını biliyordum. Ya beni Adem şeklinde olanlar değil ama beni asıl dikkatimi çeken bölüm, ya beni İsrail şeklindeki ifadelerdi. Yani Cenab-ı Hak bir topluma, bir kavme, bir kabileye özellikle hitap ederken ey peygamber çocukları diyordu. Ya beni İsrail, ey İsrail'in çocukları, ey benim peygamber olarak gönderdiğim, görevlendirdiğim Yakub'un çocukları. Hazreti Yakub'un bir başka adıdır İsrail. Öyleyse bir insana ey peygamber çocuğu dediğinizde onu kimi özel davranışlara baştan sevk etmeye niyetlisiniz anlamına gelir mi? Ey hafız, ey namaz kılan, ey hacca gitmiş adam, ey Allah peygamber bilen, ey yemeğe besmele ile başlayan, ey hanımının kıyafeti şöyle, ey kocasının sakalı böyle durumda olan dercesine sanki ona İslami kimliğini bir yönüyle hatırlatma niyetiyle biz bir giriş yapmış olmaz mıyız bu sözlerimizle? Bakın, ya beni İsrail diyen Allah da sanki İsrailoğullarına diyor ki, ey İsrail peygamberin çocukları, peygamberi bilmeyenler, peygamberi duymayanlar, peygamberi anlamayanlar, peygamberle beraber olmayanlar, onun mesajına kökten yabancı olanlar, onlar itiraz ederlerse hadi diyelim ki bir mazeretleri olsun ama size ne oluyor? Ve siz hiç utanmadan diyorsunuz ki, hayır, Tanrı bir şey indirecek değil, bir din gönderecek değil, bir peygamber görevlendirecek değil, bir kitap gönderecek değil diye bu iddiayı nasıl da ortaya koyabiliyorsunuz? Siz size ne oluyor, nasıl oluyor da acaba Allah bir kitap mı göndermiş, hayır göndermezdi ama diye kendi kendinize yargıda bulunuyorsunuz, bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Siz Allah'ı tanıyan, siz peygamberi tanıyan, siz İslam'ı tanıyan, siz kendi döneminize ait de olsa kitabı tanıyan, peygamberi tanıyan insanlarsınız. Böyle olunca Allah'ın gönderdiği ilk peygamber, ilk defa göndermiş bir peygamber Muhammed Aleyhisselam değil ki, siz onu bilmiyor musunuz? Yani siz oturduğunuz yerde durup dururken Allah bir kitap göndermemiştir, göndermeyecektir derken nereye dayandığınızın farkında mısınız? Kesinlikle yanlış yapıyorsunuz ey insanlar. Siz ki İsrailoğullarısınız, siz ki peygamber çocuklarısınız, siz ki Allah'ın kitap gönderdiğini, peygamber gönderdiğini, Allah'ın insanlığa ilk defa değil tarihten bu yana hep karıştığını bilen insanlarsınız. Öyle olunca gelin inat etmeyin, önce siz kabul edin. Aslında ilk kabul edeceksizken bir de tam tersine siz ilk reddeden olmayın diyor sanki Kur'an bize. Hatta onlara sor bakalım istersen diyordu ayet. Acaba o onların bildiği Musa'yı kim gönderdi? Musa'ya inen hidayet ve nur rehberi Tevrat'ı kim gönderdi? Onlar onu bilecekler elbette diyordu. Bu noktadan hareketle ya beni Adem denilince, yebne Adem denilince ben kendime bir şeref bahşedildiğini fark ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Cenab-ı Peygamber'in önünde, onun dizinin dibinde, onun sözüne kulak vermede daha bir ciddi olmaya çalışıyorum. Çünkü beni bir peygamber çocuğu olarak vasfeden bir sözle baş başayım, karşı karşıyayım. Benim babamın peygamber olduğunu hatırlatıyorsa eğer birisi, ki o da bir peygamberse, Allah bana böyle söylüyorsa o zaman daha bir ciddi almak zorundayım. Dinliyorum. Yebni Adem, ey Adem'in oğlu, ey sen, ey bu sözü duyan insan, indeke ma yekfik ve ente tatlubu ma yutgik. Ne haber? Nedir senin bu halin? Ey Adem oğlu, bu azgınlık ne? Bu sapkınlık ne? Sen, sana yetecek kadar varlığa sahipsin. Sana yetecek kadar varlığa sahip olduğun halde yine de sen, seni azdıracak şeyler peşinde koşuyorsun öyle mi? Nedir bu mantık? Nedir yetecek kadar olanlar? Sıhhat afiyet mi istediniz? Yani Allah sizin bileğinize, kolunuza, parmaklarınıza öyle güç verse öyle mi? Öyle güç verse ama öyle güç verse ki siz karşıdakinin elini tutunca izi verseniz, omuzunu tutunca parçalayıverseniz ya da boynundan tutunca koparıverseniz bu sizin kulluğunuza neden değilse ama neden isteyeceksiniz? Aynı şeyler. Mesela Allah size bir göz vermişse, o verdiği göz ile siz hakkı görebilmeye, vahyi görebilmeye, helalinden yiyecek ve içeceğe bakabilmeye, evinizi bulabilmeye, hanımınızla, kocanızla baş başa kalabilmeye, bütün bu bir hayat programı olarak sizden isteneni yaşayabilmeye imkan bulmuşsanız daha ne istiyorsunuz? Ama bir göz isteseniz ki karşıdakine bakınca, iyi bakmaya ne iyi ama gözünüzü kırpıverince karşıdaki ölse, böyle bir göz istemeye ne yetkiniz var, azdıracak göz mü istiyorsunuz? Ya da öyle bir göz olsun ki sizde, size bakanlar meftun olup düşsünler yere, ayaklarınıza kapansınlar, size kul köle olsunlar, kendilerinden geçsinler, hayatları bitsin, sizin gözleriniz onları kendilerinden geçirsin, deli divane etsin, öyle mi istiyorsunuz? İstememeliydiniz değil mi? Peki bir oğlunuz, ikinci, üçüncü bir oğlunuz, bir kızınız, ikinci bir kızınız var. Allah bağışlasın derler ya, Allah kul etsin, Allah cennetlik vesile eylesin, Müslümanların dirilişine sebep kılsın diye dualarımız o çocuklarla beraber olsun. Allah'a dualarımız hayır olsun, hayır dualarımızı kabul etsin Cenab-ı Hak diyoruz elbette diyelim. Ama sen öyle bir çocuk daha istiyorsun ki sana kimse yan bakmasın. Öyle bir çocuk istiyorsun ki bütün insanlar onun kölesi olsun. Öyle bir çocuk istiyorsun ki dünyanın malı mülkü onun olsun. Öyle bir çocuk istiyorsun ki sen onunla saltanat tahtına oturasın. Öyle bir çocuk istiyorsun ki seni şeytanlaştırsın, seni iblisin uşağı etsin, seni isyana sevk etsin. Öyle bir çocuk istiyorsun ki azdırsın ve saptırsın. İster misin böyle bir çocuğu? Asla. Öyleyse ey Ademoğlu, ekmeğin yeter mi sana? Yani belini doğrultacak kadar mı, ne dersin? Ama peygamberin öyle demiyor mu? Ya Rab, Ali Muhammed'in rızkını belini doğrultacak kadar ver. Öyle diyordu değil mi peygamberimiz? Peki senin rızkın da öyle mi? Yetmez mi sana Allah için? Düşünsene, sen o sana tahsis edilenlerle, elbisenle, eşyan ile, kira ile de otursan evinle, ama emanet alsan da işan ile, ya da ekmeğinle, suyunla, çayınla, çorbanla, sen Allah'a kulluk yapacak bir derman bulabildin mi dizinde, gözünde fer bulabildin mi, şöyle Allah'ın dediklerini yapabilecek bir imkan bulabildin mi, daha ne istiyorsun, seni saptıracak boyutta olmasını mı istiyorsun? Şöyle bir yazlık, bir kışlık evin olsa, bir deniz kenarında, bir dağ başında olsa, İnan ki bu kafayla gidersen yetmez, daha devamını istersin. Bir Ocak ayında, bir Şubat ayında oturabileceğin, bir Mart ayında, bir Nisan ayında ziyaret edebileceğin, bir yaz aylarının her birinde, kış aylarının her birinde bulunabileceğin, durabileceğin yerler istemeye başlayacaksın. Bir sarışını olsun, bir esmeri olsun diyenler gibi, bir kısası olsun, bir uzun olsun diyenler gibi, bir benim cinsten olsun, bir başka cinsten olsun diyenler gibi, onlar da hep bir vakitler birer birer artsın diye peşine koştukları, o kendilerine ait olup olmadığını bilmedikleri dünyalık adına sapmadılar mı? Öyleyse ey Ademoğlu, sana yetecek kadar varlığa sahipsin, buna rağmen hayrola, sen ne diye yine de azdıracak şeyler peşinde koşuyorsun öyle mi? Etme, vazgeç ey Ademoğlu. Çünkü ey Ademoğlu, sen İbni Adem, la bi kalilin takna ve la min kethirin teşba, eğer hevanı, eğer hevesini, eğer arzunu, eğer kafanı, eğer kalbini, eğer düşünce dünyanı, yani insan anlayışını, eşya anlayışını, ihtiyaç mantığını, eğer vahye tabi ve teslim kılmazsan sen, mümkün değil, ne aza kanaat edersin ve ne de çokla doyarsın, mümkün değil. Hani yaygın bir söz biliyorsunuz. Çoğa koydun almadı, aza koydun dolmadı. Niye? Senin nene gerekti, kim dedi? Azı çoğaltmak zorundasın, çoğu daha fazla artırmak zorundasın, kim dedi sana? Eğer çoğa koymaya devam ediyorsan, zaten çok idiyken artırmaya çalışıyorsan, eğer o da almıyorsa bu suç o kabın mı? Ne dersin? Yoksa senin kafanın mı bu suç? Aza koyunca da dolmadığından şikayetçisin, nedir derdin? Onun dolması mı gerekiyordu, yoksa sen büyük bir kalp mı getirmiştin? Sen mi ayarlıyordun, sana tahsis edilen şeyleri sen mi belirleyecektin? Mesela, diyelim örneğin, Allah altın dağıtıyormuş, meleklerini göndermiş, sadece bir örnek ha, öyle bir şeyler filan ayette hadiste var mı demeyin. Ama ben ayetten hadisten anladıklarımı böyle örneklemeye çalıştım. Allah affetsin yanlışlarımızı. Allah altın dağıtıyormuş. Mal dağıtıyor olunca herkes anlar zaten, ama altın dağıtıyormuş. Meleklerini göndermiş. İlan etmişler. Tüm kentler, köyler, kasabalar bu ilanla çalkalanmış. Aman Allah altın dağıtıyormuş, hadi alalım diye koşmuş herkes. Herkes kabını kendisi getirecekmiş. Kimileri Neme gerek, ne kadar lazım? Biraz ekmek, biraz su için. Eskiden suya da para lazım değilmiş ya. Hoş, belki de şimdidir bu dağılımlar. Yılda şu kadar elbiseye, bu kadar yakacağa, bu kadar yiyeceğe, bu kadar infaka gerekli, bu kadar Allah'ın kulluğu için ben şu kadar parayla, şu kadar altınla doyarım, yeter benimki bu kadar diye kabını ona göre ayarlayanlar olurmuş. Kimileri de doymak bilmez, gözü doymazmış. Kocaman, en kocamanından, evinde en büyük ne varsa, çarşıda bulacağı en büyük kapkacakla gidermiş. Ama kimileri çok daha garip. Birini alır, onu koyar ötekini alır, olmaz bu der berikini alır, bir başka büyüğünü bulmaya gider, hatta daha büyüğünü aramakla meşgulken, bir başka büyük imkan sahibi olayım diye kafasında planlar yaparken, bu işin fabrikasını kursam demeye oyalanırken, daha büyüğünü imal etmeliyim, benim altınlarım daha çok olmalı derken, altınlar dağılır, herkes nasibini alır, o hala büyük kap peşinde koşarmış. Ne dersiniz? Bir hikaye gibi mi? Ama bütün insanlar şimdi böyle mi? Büyük kapla gidenler ne yapar o zaman? Daha büyük, daha çok olsun diye en büyük kabı bulmuş gitmişse, meleğin önüne koymuşsa, ama melekler Allah'tan aldıkları görev gereği, tahsisatı Allah belirlediğinden dolayı ona ne kadar altın vereceklerse o kadar koyuvermişlerse o kocaman kabın içine, aa doldurmadılar bile diye boynunu büküp kahrolacaksa, suç kimin? Haşa meleklerin mi? O tahsisatı ortaya koyan Allah'ın mı? Yoksa bana çok vermelilerdi ama çok az verdiler diye kendi kendine hesap yapan, hesabında yanılan, yanlış hesabını doğru kabul eden ve onu onaylamakla mükellef zannettiği meleklerin karşında rezil olan insanlar mı suçlu? Söyleyin, hangisi yanlış yapıyor? Adem oğlu, yebne Adem, la bi galilin takna وَلَا مِنْ كَثِيرٍ تَشْبَى Sen aza doymuyorsun, aza kanaat etmiyorsun, çok da seni doyurmuyor, ne haber, ne yapmaya çalışıyorsun, nedir senin derdin? Aza kanaat etmek, çoğa kanaat etmek, yani sen neye doyacağını, nenin peşinde koşacağını, nelerin seni doyuracağını, neler ki seni memnun edecektir, bunları kendin kendi kafana göre belirlersen, elbette sen yine perişan olacak, sen yine kahrolacaksın. Bir mektup aldım. Bu bölgenin ta ötelerinden, uzak bir diyardan. Bir bölümünü hadisle ilgili görüp okusam. Hocam, adamın bir evi var. Evi tek oda. Birisini tarif ediyor, dinliyoruz birlikte. Tuvaleti yok, elektriği yok. İpten, yani kilim dokuması şeklinde birkaç somya, birkaç cellabiye. Onlar da dizine kadar. Kötü bir terlik, biraz da çanak çömlek, hepsi bu kadar. Ömrü orada geçiyor, camiye gidiyor, Kur'an'ı çok iyi biliyor, dua ediyor, bazen camide konuşma yapıyor. Tamam, hayatı bu adamın ve ondan memnun. Bizim evler onunkinin yanında şato. Yemeklerimizi hiç yememiş bu adam, giydiklerimizi hiç görmemiş hatta. Biz yine aç kalıyoruz. Korkuyoruz aç kalacağız diye ama Rabbi o adamı aç bırakmıyor. Adamın elbisesi yırtık pırtık. Üstelik adam kimya öğretmeni ve doktorasını yapmış. Çok garip bir yer burası diye bir bölüm bir pasaj tanıtıyor bana. Ne dersiniz? Biz mi bu? Bize mi söylendi? Yoksa biz duymak istemiyoruz da kendi kendimize peygamberin sözünün muhatabı olmaktan mı korkuyoruz? Ademoğlu, sana yetecek kadar varlığa sahip olduğun halde sen yine de seni azdıracak şeyler peşinde koşuyorsun. Haberin var mı diyordu Peygamberimiz. Devam ediyor sözüne. Yebni Adem, la bi kalilin takna ve la min kethirin teşba. Ne dersin ey Ademoğlu, ne aza kanaat ediyor ne de çokla doyuyorsun. Nedir senin hesabın, doymak bilmiyorsun. Nice mutfaklar bilirim, ağzına kadar dolu. Mutfağın ağzı yok ki zaten, genişledikçe genişlemeye müsait, dolap dolap içinde, imkan içinde öyle mutfaklar bilirim. Kapakları açmaya gör, eşya dolu. Ya kapkacak şeklinde, çanak tabak şeklinde, ya yiyecek içecek şeklinde, ya kuru ya yaş biçiminde, ya meyve ya sebze cinsinden, ya aklına gelen gelmeyen ya hazırlanmış ya hazırlanacağı hazır vaziyette, hepsi üst üste, yan yana, kenar kenara dizilmiş, her tarafta bir şeyler mutfaklar bilirim. Mutfaklar bilirim. İki kişilik, karı koca yanında, iki kişi de çocukları var, dört kişi olmuşlar. Şöyle, yarım kadar ya da çeyrekten birer, biraz fazla ekmek vardı bir ekmek kabında. Bir tabakta 7-8, siz 10 tane deyin ama ben pek inanasım gelmiyor. 5-6 ama 7-8 tane zeytin vardı. 3 tane ama çok az gördüysen sen 4 de, 5'i kabul etmiyorum. Soğan, bir o kadar da patates vardı kenarda. Öyle porselen ya da cam tabaklarda değildi. Ya bir poşet içinde veya kenara konulu vermişti. Öyle özel mobilyalar olarak hazırlanmış dolapları, çanakları, çömlekleri yerleştirecek yerler yoktu bu mutfağın. İki tane de, eksik olmasın hepsini sayalım, İki tane de yarım kiloluk poşet makarna vardı bir uçta. Ama makarnası da varsa, düşünün, aman ne kadar çok değil mi? Neler saydım, bitiremedim bile daha. Bakın, zeytini vardı, ama soğanı, patatesi de vardı, bir de makarnası vardı, ama ekmek de vardı, kenarda çay takımı, evet çay takımı da hazırdı, biraz şeker, bir çay paketinin yarısından çoğu bitmiş, birazı kalmış vaziyette, ama çay bardakları filan. Ne dersiniz? Yakacak, yani onların pişmesi için kullanılacak imkan mı? Vardı bir küçük tüp şöyle, herhalde onu kullanıyorlardı. Söyleyin, mutfaklar bilirim, sizinkine benzer, mutfaklar bilirim, bizimkine benzer, mutfaklar bilirim, hiçbirine benzemez, ama azgınlığın, ama sapkınlığın, ama kanaatsızlığın, ama doyumsuzluğun örneği mutfaklar, ama mutfaklar bilirim, kanaatkarlığın, sakinliğin, sadeliğin örneği ve önde gitmenin sembolü mutfaklar. Ne dersiniz? Ey Ademoğlu, ne aza kanaat ediyor, ne de çokla doyuyorsun. Nedir senin bu halin? Düşünsene, ama bir düşün. Sabaha çıktın, uykundan uyandın. Sabah oldu, şöyle bir kendine geldin. Ne zamandı? Sabah namazından önce olsaydı, elbette. Eğer bak bir vücuduna, gözün kulağına, boynun dönüyor mu? Omuzun hareket ediyor mu? Belinde bir ağrı sızı yok mu? Yani sen oturacak halde misin? Ayağa kalkabilecek durumda mısın? Dizini bükebilecek, namaz kılacak halde misin? Oturarak mı kılıyorsun? Ama yine de acil durumda hareket edebiliyor. Tuvalete kendin gidebiliyor musun? Eline elbiseni alabiliyor. Kendin soyunup giyinebiliyor musun? Vücudun sıhhatte ve afiyette mi? Bu bir. Kölesin diye kırbaçlanarak uyandırmadılar mı? Evin yanarken uyanmadın değil mi? Çatısı başına düşmemişti ya da bir başka bela, bir başka musibet yoktu değil mi başında uyandığında? Kızının ve karının namusu iffeti adına, senin namusun ve iffetin adına, senin dinin diyanetin adına bela ve musibetlerden de güvende misin? Yani Allah diyebilecek bir dil, lillah diyebilecek bir imkan var mı? Bu da iki. Bir de günlük azığın, yiyeceğin var mı? Bir günlük, yarın, yarından sonra belki de öldün. Belki yemeyeceksin, ağzına bile götüremeyeceksin, eve bile tekrar dönemeyeceksin, mutfağa uğrayamayacaksın belki de. Bir günlük azığın yiyeceğinde varsa dünyanın bütün afiyetine ve huzuruna sahipsin demektir. Çünkü idâ asbahta muafen fi cesedik. Âminen fî sirbik, indeke kûtu yevmik, fe'aled dünyel afâ. Evet, bunlar varsa sen dünyada rahatsın, sen dünyanın huzuruna erişmişsin. Bütün bunlara razı olan insanların kalbindeki huzuru düşünün. Bunlarla huzur bulan insanın kafasını, sakinliğini, gönlünü, sükunetini düşünün. Bütün bunlarla hayatını ölçen bir insanın hayat programını düşünün. Ondan daha rahatı, ondan daha huzurlusu yoktur elbette. 19. hadisi, şöyle hepsini birlikte yeniden okuyorum. Ademoğlu, sana yetecek kadar varlığa sahip olduğun halde, sen yine de azdıracak şeyler peşinde koşuyorsun. Ademoğlu, ne aza kanaat ediyor, ne de çokla doyuyorsun. Oysa, sabaha çıktığında, yani uyandığında, eğer ki vücudun sıhhatli ve sen afiyetteysen, beladan güvendeysen bir de ve bir de günlük hazın yiyeceğinde varsa dünyanın bütün afiyetine ve huzuruna sahipsin demektir. 20. hadis. Eskalu ma fi mizanil mümini hulukun hasen. İnallaha yubghidul fahişel beziye. Müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Allah kötü söz söyleyen çirkef kimseye öfke duyar. Müminin mizanı. Eskiden bakkal terazisi derlerdi. Şimdi ne bakkallarda kaldı, ne piyasada neredeyse. Azaldı oldukça kimi büyük şehirlerde. Yani iki kefeli bir teraziden söz ediyorum. Evet, iki kefeli bir terazi. Bir tarafına hayırları koyacaksınız, bir tarafına da şerleri koyacaksınız. Yaparsanız, size öyle uygun gelirse, siz bilirsiniz ama yani mutlaka insanın hayatında kesinlikle şer vardır diye baştan önyargılı olmak gerekmiyor. Ama yanlışları var insanın, ama hataları var, ama kusurları, kabahatları var elbette. İşte bütün bunlarla birlik düşününce bir terazi düşünüyorsunuz. Bu bir mizan anlamına gelse, yarın her mümin için böyle bir mizan kurulacak. Ama ben bakkal terazisi dedim, iki kefeli dedim, böyle bir mizan dedim, şart değil ki. Bir vakitler insanlar sadece onu düşünürlerdi belki terazi denilince. Ama şimdi koyacaksınız amellerinizi, eğer onları sizin teraziniz tartıyorsa, kabuldür damgası vuruyorsa, işte öyle ağırlıklı olacaklar. Sizin adınıza, siz dedi diye, siz istediniz diye yaptığınız amelleriniz size cennet kazandıracaksa, onlar ağırlık kazandıracaklar sizin mizanınızda. Ama bu konu bugün için yeryüzünde hiçbir insanın görmediği bir dünyadan söz eden bir konu olunca kelimelere dökmek oldukça zor. İsterseniz başka ayetler hatırlayalım. Hani mesela فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ şeklinde Kâri'a suresindeki ayetleri siz yeniden hatırlayın. Veya Araf suresinde وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُّ لِلْرَّحْمَانِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ gibi ayetleri hatırlayın. Yani bir mizandan söz ediyor Allah. Peygamberimiz bir mizandan söz ediyor bize. Bir tartı işi, bir ölçü işi olacaktır. Bir mizan işi, yani bir ölçümleme işi olacaktır. Eğer bu tarlanızsa, kilometre kare diyeceksiniz, ar diyeceksiniz, hektar diyeceksiniz, dönüm diyeceksiniz ya da, ama bu su gibi, zeytinyağı gibi, süt gibi bir şeyse litreyle ölçeceksiniz. Ama bu eğer ki patates gibi, soğan gibi bir şeyse o zaman kilo ile ölçeceksiniz. Odun gibi, kömür gibi bir şeyse tonla ölçeceksiniz. Ama peki kumaşsa, elbiselik bir kumaş ya da benzeri bir kumaşsa o zaman metreyle ölçeceksiniz. Kablo gibi benzeri şeylerde de aynen metreyi kullandığınızı biliyorsunuz. Anladınız mı? Bir şeyin ölçüsü kendi cinsinden olacakmış. Ama burada ölçülenler ne? Burada ölçülenler ağırlık değil. Peki uzunluk değil, hacim değil, genişlik değil ya da nedir burada ölçülenler? Metre kullanamazsınız, kilo kullanamazsınız, litre kullanamazsınız burada. Ton değil ölçümde kullanacağınız ölçü. Peki ya ne? Buradaki güzel ahlaktır ölçülecek olan. Öyleyse müminin mizanı diye bir ölçü ortamı düşüneceksiniz. Belki de kitabının ölçüsü, belki de amel defterinin ölçüsüdür bu. Ama bilmiyorum nasıl bir ölçü olduğunu, fakat ölçülecek ameller, işte o ölçüde ağırlıklı amellerimiz, bize cennet kazandıracak amellerimiz, bizim cennetimize sebep olacak amellerimiz olduğu gibi, bizi cehenneme sevk eden, bize cehennem sebebi olan amellerimiz de olacaktır. Allah'a sığınalım, Allah korusun. İşte aleyhissalatü vesselam der ki, müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Öyleyse öldünüz, öyle farz edin. Bir dönem kaldınız mezarınızda. Arkada kalanlara ibret olsun. geri kalan müminlerin dirilişine sebep olsun ölümünüz. Allah hayırlı bir ölüm versin hem siz hem Müslümanlar adına. Amin diyoruz. Sonra yeniden dirildiniz. Gün geldi, kalk borusu çalındı, sura üfleme diyoruz ona ve siz yanınızda iki melekle beraber hesap kitap alanına, mizanın başına gidiyorsunuz. O meleklerden birinde amel defteriniz var, diğeri ise nereye gideceğinizi haber veren, biri saik, sevk eden, biri şehit, size şahit olan iki melek. Gittiniz, mizanın başındasınız. Yani amelleriniz tartılıyor. Amelleriniz ölçülüyor, amelleriniz gündeme geliyor, defteriniz açılıyor, yani neşrolunuyor, amel defterleri ortaya çıkarılıyor, siz de o anda oradasınız, yapıp ettikleriniz değerlendiriliyor, işte ağırlıklı olanlar, kabul görenler, evet denilenler adına sizin mizanınıza koyacağınız en güzel şey, en ağırlıklı olan hulukun hasendir diyor aleyhissalatü vesselam, güzel ahlak. Peki, güzel ahlaktan başka da insanın hayatında böyle bizi cennete götürecek bir şeyler var mı? Ben onu bilmiyorum. Yani belki bir başka hadisten esinlenerek, bir başka hadisten etkilenerek diyorum ki, belki de bu hulugun hasen başkalarıyla beraber hayatımızdaki güzel ahlaktır. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şerefli sözünde, sahabeden birine şöyle nasihat ediyordu. Yani aynı nasihat bize, aynı tavsiye bizeydi. Diyordu ki ittakillah haysuma kunte ve etbi'al hasenete seyyiyete temhuha ve halikin nas bi hulugin hasen. Bakın aynı kelimeyi orada da görüyoruz. Hadis 3 ana bölümde toplanıyordu nasihat adına. Birincisinde diyordu ki aleyhissalatü vesselam, nerede, hangi durumda, hangi konumda olursan ol, kesinlikle o konumda, o durumda sen Allah'a nasıl kulluk edeceksen, cennet yolunu Allah'ın kitabı o konumda sana nasıl tarif ettiyse, sen Allah'ı nasıl razı edeceksen, cehennemden nasıl kurtulacaksan öylece hareket et. Allah'a karşı gelmekten kork ve Allah'a kulluğa evet de boyun bük. Evet dedin, boyun büktün, Allah'a kulluğu Allah'ın kitabından öğrendin ve devam ediyorsun. Ama her şeye rağmen yanlış yaptın mı? Evet. Ama her şeye rağmen hatan, kusurun, kabahatin oldu mu? Evet. Ama her şeye rağmen yine de seyyien, yani bir kötülüğün oldu mu? Evet. Fark ettiğin anda, fark eder etmez hemen arkasından bir iyilik, bir hasene yap ki o onu siliversin, yok ediversin diyor aleyhissalatü vesselam. Böylece kişi fert planında, kendi kendine dünyasında Kur'an'a danışıp, Kur'an'a sorup öğrenip onu uygulama alanındayken Müslüman hemen kendince bu hareketi sürdürmeli, Allah'a sormalı, peygambere danışmalı, denileni yapmalı, yanlış anlamış veya yanlış yapmışsa hemen doğrusuna dönüvermeli, böylece tevbe etmeli, istiğfar etmeli. Bu kendi şahsındaki hayatının düzeni için böyle. Üçüncü madde onu anlatıyor, onu açıklıyor. Ve halikin nas bi hulugin hasen, ve insanlarla da hulugu hasen üzere beraber ol. Yani güzel ahlak üzere, güzel ahlak. Ahlakın güzeli. Yani sen peygamber ahlakıyla beraber ol. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Komşularına nasıl komşuysa sen de öyle ol, ahlakın güzel olur. Hanımına nasılsa sen de öyle yap, ahlakın güzel olur. Ailene nasıl davranacaksan peygamberinkine benzesin, o zaman güzel ahlaklı olursun. Ticarette ona benze, piyasada ona benze, pozitif dünyanda ona benze, negatif dünyanda ona benze, yaptıkların ona benzesin, yapmadıkların ona benzesin, Ramazan'da ona benze, bayramda ona benze, ibadetin, itaatın ona benzesin, sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel, toplumsal hayatında hep onu, hep onu örnek al, üsve-i hasene bil ki senin ahlakında güzel olsun. Çünkü soruyorlar Hazreti Ayşe annemize, ey anne, ey annemiz, peygamberimizin ahlakını soracaktık, tarif eder misin bize diye. Garipsiyor biraz, yadırgıyor. Aa diyor, siz Kur'an okumuyor musunuz? Evet ama yani ilgiyi anlayamadık dercesine. Sorularını tekrar edince, işte diyor peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an'da ne varsa, ne yapılmalı ise yapan, ne yapılmamalı ise yapmayan, ne denilecekse diyen, nerede durulacaksa duran, nereye yürünecekse yürüyen bir peygamberdi o. Onun ahlakı böylece güzel ahlaktı deniliyor. Kalem suresinde de Allah-u Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına şöyle bir tanım öğretiyor. Vel kalem ve ma yasturun, kaleme ve yazdıklarına, kalemin çizdiği satırlara and olsun, yemin olsun ki Allah kaleme ve satırlara yemin ederek söylüyor ki, مَا اَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ Rabbinin sana lütfettiği nimetler, izzet ve ikram olarak sunduğu ihsan ettiği nimetler sayesinde sen kesinlikle mecnun değilsin. Takma kafana onların dediğini ne derlerse desinler. Sen cinle, sen şeytanla ilgili değilsin. Bütün bunlar Allah'ın sana bir nimetidir, izzet ve ikramıdır. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Hem ki sen bu nimetlerle dolu bir hayatın sonunda gayri memnun ecirlere ulaşacaksın. Cennet verilecek sana. Memnuniyetin ötesinde başa kakıntısız nimetler, bitmeyen, tükenmeyen nimetler verilecektir. Ve inneke le ala hulukin azim. Ve sen kesinlikle sen bir huluk-ı azim üzeresin. Yani muazzam bir ahlak üzeresin. Azim kelimesi Kur'an'da Allahu Teala'nın ismi sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Allahu Azimüşşan diyoruz ondan dolayı. Kur'an'ın ismi sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an azimüşşandır o da. Ama aleyhissalatü vesselamın adı sıfatıdır. Le'ala hulukun azim ayetinde olduğu gibi. Hatta azim kelimesi cehennem azabı adına da karşımıza çıkıyor. Daha başka azim kelimelerini kullandığı yerler de var elbette Kur'an'da. Ama biliyoruz ki azim kelimesi bunlardan hareketle karşı gelinmez yücelikte, büyüklüğü tartışılmaz büyüklükte, değeri tartışılmaz genişlikte, öyle muazzam, öyle muazzam bir ahlak demektir. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle büyük, öyle muazzam bir ahlaka sahiptir ki dostlarının kabul etmesi yanında düşmanları da kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ama ahlakın büyüklüğünü kabul etmek ayrı şey, bu yüce ahlak sahibini peygamber bilmek ayrı şeydir. Düşmanları onu peygamber kabul etmemişler ama ahlaksız da diyememişlerdir. İşte müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur sözünde ben bunları hatırlıyorum. Güzel ahlak. Kötülük mü yaptı birisi? Güzel ahlakla davran. Mesela arkadaşın, hatta kardeşin, değilse yeğenlerin, bazen ki Allah etmesin hanımın veya kocan, eşin. Dahası en az olur belki fakat annen baban sana öyle kötülük, öyle kötülük etmişler ki aklına gelince çıldıracak gibi oluyorsun, hazmedemiyorsun, sinirlerine hakim olamıyorsun, kim açarsa konuyu yanında feveran ediyor, kendinden geçiyorsun. Yani onu örtbas etmeye değil, onu sanki yeniden alevlendirmeye çalışıyorsun. Birdenbire öfkeleniyor, ne yaptığını bilmez hale geliyorsun öyle mi? Bir dakika, bu yaptığın güzel ahlak mı? Değil elbette. Ne yapman gerekiyor? Al sana bir örnek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımı, bizim annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, bu aynı zamanda biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de kızıydı. Şimdi söyleyin, yeryüzünde bir insanın ulaşabileceği en yüce makam, ki mümkün değil Allah'ın koyduğu bir makam olarak peygamberlik mi? Evet. Peygamberin evinde olmanın şerefini anladık mı? Anlayabildiğimiz kadar. Yani Ayşe annemizin şerefi. Peki, bir de babanız Ebu Bekir'se daha ne kaldı? Yeryüzünün en şereflisisiniz. Peki böyle bir şerefli kadının, kadınlar olarak, tabi Hazreti Hatice annemizi ikinci plana attığımdan demedim. Hazreti Fatıma radıyallahu anhadan söz etmedim şu anda. Ben Hazreti Ayşe konulu konuştum. Peki onun babası durumundaysanız, ümmetin bir numara en şereflisiyseniz, yani peygamberin arkadaşıysanız, halil edinseydim onu edinirim dediği insan sizseydiniz, yani siz Hazreti Ebu Bekir olsaydınız ve sizin kızınıza iftira etselerdi. Olur mu? Oldu ama. İfk hadisesi dediğimiz bir olay yaşandı tarihte. Hazreti Ayşe annemize iftira ettiler. Hem de Allah'ın namus ve iffetini onayladığı bir kadın olarak annemize iftira ettiler. Münafıklar kendilerince fırsat bulmuşlardı. Oysa şeytan onlara böyle bir fırsat göstermiş, sonunda rezil etmişti onları. Bunu bilecek kadar akılları başlarında değildi onların. Önemli olan da buydu şeytana göre zaten, rezil olmaları gerekiyordu. İşte Hazreti Ayşe annemiz, iffet ve namus sembolü annemiz, Allah da onun iffet ve namus sembolü olduğunu onayladıktan sonra olayın gelişmesine bakın. Mıslah adında biri var. Sahabeden. Hani gariban sahabeden biri. Ama insan ya, hem de bize bir hüküm beyan edilecek ya onunla ilgili. İşte Mıslah, malı mülkü olmayan, fakru zaruret içinde, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin mali yardım yaptığı bir aile. Yani onlara ekmek gönderiyor, su gönderiyor olarak anlayın. Onlara yiyecek, içecek, giyecek gönderiyor, öyle anlayın. İşte Mıslah böyle bir aile ve gaflet etmiş, münafıkların kervanına katılıvermiş, münafıklardan yana oluvermiş, bilerek değil, ihanet olarak değil, gafletinden böyle yapmış. Ama Ebu Bekir Efendimiz de bu konuda böyle bir ayet yok ya, nasıl olsa bilememiş elbette, ondan dolayı kızmış, darılmış, küsmüş, gücenmiş ve kızına, o namus ve iffet sembolü kızına, iftira kampanyasına katılan bu Mıslah'a tamam demiş, yardım elimi kesiyorum, bitti artık, hepsi bu kadar, demek o böyle yaparsa bir daha yardım etmeyeceğim demiş, hatta yemin bile etmiş. Sonrası enteresan. Cenab-ı Hak ayet gönderiyor. İsterseniz Nur suresinden okuyun. 11. ayetten itibaren biraz okursanız bu olayı siz de görürsünüz. Allah ayet göndermiş. Demiş ki, ey Müslümanlar, ey kullarım, yani Allah adına, Allah için yaptığınız hareketlere birilerinin yanlışları neden engel oluyor? Siz Allah için yapmıyor muydunuz o iyiliği? Peki Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ama siz neden onları affetmeyeceksiniz? Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ama siz neden onları affetmeyeceksiniz? Ebu Bekir Efendimiz bunu duyunca sadece affetmekten yana karar alacaktı elbette. Öylece karar alıyor ve diyor ki, affettim ya Rabbi, affettim ya Rabbi. Elbette affedecekti, başka bir yolu yoktu tabi. Peki söyleyin, o sizin yakınlarınız vardı ya, hani babanız, oğlunuz, kardeşiniz, hısımınız, akrabanız size kötülük etmişti ya, hem ki çok acı geliyordu ya size, tamam, ama güzel ahlak neyi gerektiriyormuş? Onu affedivermek, hem şöyle yapıp affetseniz, ya Rabbi, kayınvalidemi bilirsin. Yani ağzını açtı mı, Allah korusun ama cehennem kapılarından biri açılmış gibi. Ne çektiğimi bilirsin, ben onsuz da olabilirim, hatta onsuz belki daha rahat ederim ama sadece senin benim günahlarımı affetmen karşılığında ben de onu affediyorum ya Rabbi. Sen de benim günahlarımı affet diye ben senden affımı isteyerek ben de onu affediyorum ya Rabbi deseniz, kardeşinizi, akrabanızı, ortağınızı, tanıdığınızı, bildiğinizi, bu anlamda kim varsa aslında siz doğrusunuz, siz haklısınız ama onları da böylece affediverseniz ne haber? Sizin ahlakınız güzel olmaz mı? Düşünün, aleyhissalatü vesselam şöyle diyor, اَسْقَلُ مَا ف۪ي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ خُلُقٌ حَسَنٌ. Müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Ama اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَز۪يءِ. Ama Allah kötü söz söyleyen çirkef kimseye ise öfke duyar, sevmez onları. Evet, kötü söz söyleyenleri, çirkef kimseleri sevmez Allah. Onlar ağzından çıkanı duymayan insanlardır. Onlar ne dediğini bilmeyen insanlardır. Onlar kendi kendilerine hayatı düzenlemeden yana kendilerince karar alan insanlardır. Onlar ne yaptığını bilmeyen insanlar ki, işte bu tür insanlar, yani fahiş söz söyleyenler, kötü söz söyleyenler, çirkin söz söyleyenler, Allah da onlara karşı öfke duyar, buğz eder. Bir Müslüman olarak böyle bir hadis duyunca iki tavrımız olur. Kötü söz mü? Daha ben hayatımda kimsenin babasının eşek olduğunu söylemedim. Kötü söz mü? Kimseye sövmedim. Kötü söz mü? Kimsenin gıyabında söz söylemedim. Kötü söz mü? Kimseye hakaret etmedim. Kötü söz mü diye insan kendi kendine düşünüyor ve bu hadis beni ilgilendirmez herhalde çünkü ben kötü söz söylemiyorum ki, ama tamam bundan sonra da söylememeye devam edeyim diyecektir. kötü söz söylememeye devam edecek. Ama ikinci bir düşünce tarzı var bu hadisin karşısında. Ne dersiniz? Acaba siz de içine girer misiniz bu olayın? Acaba sizin söyledikleriniz karşıdakini dünyaya bağlamaya başlamışsa? Sizin söyledikleriniz karşıdakinin dindarlığına sanki gevşetmişse, sizin söyledikleriniz sanki karşıdakinin dini hassasiyetini bozmaya yönelikse, sanki sizin söyledikleriniz sizden beklenen vahiy değil de başkalarının sözüyse, sanki sizin söyledikleriniz Allah'ın sözü olmak yerine, peygamberin sözü olmak yerine, onların yerine geçsin diye başkalarının sözüyse, bu kötü sözlerden dolayı da Allah size buğz etmeyecek mi dersiniz? Mesela, belanızı bulursunuz bak, eğer şu 15 şeyi yaşarsanız, ha dikkat edin diye Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis hatırlıyorum. Onlardan biri de, وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ maddesiydi. Yani mescitlerde sesler yükselmeye başlanmışsa, mescitlerde seslerin yükselmesi demek bağırıp çağırıp konuşulması anlamına gelmeyecektir eğer konuşulan ayet ve hadisse, ama fısıltı halinde bile şirk konuşuluyorsa, isyan konuşuluyorsa, günah konuşuluyorsa, yasak konuşuluyorsa, en hafif sesle, en alçak perdeden konuşulsa bile yine de olmaması gereken bir sesin varlığı anlamına yüksek ses değil midir o? İşte bu anlamda bizim de fahiş sözlerimiz, bizim de çirkin sözlerimiz varsa Allah bizi sevmeyecektir. Vahye uyan sesler güzel, vahye uygun sözler güzeldir. Vahiden kaynaklanan sesler güzel, vahiden kaynaklanmayan, şeytandan kaynaklanan sözlerse en kötü sözlerdir. Çünkü Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın tavsiyelerini öğrendiğimiz o özel surede Cenab-ı Hak diyor ki ve inne enkeral asvat le sautul hamir. Seslerin en kötüsü o da eşeğin sesidir. 19. ayet. Yani eşeğin sesi neden kötü olsun ki? Karganın sesini veren Allah, bülbülün sesini veren de Allah'tır. Yılana bir ıslık sesi veren Allah, ama eşeğe o sesini veren de Allah'tır elbette. Yani inekler veya kuşlar kendileri seçmemişlerdir bu sesi. Peki neden en kötü ses olur? Buhari'de okuduğum bir hadisi hatırlıyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, اِذَا سَمِعْتُمْ نَه۪يقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّزُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Eğer eşeklerin anırmasını duymuşsanız, racim bir şeytanın şerrinden Allah'a sığının, فَاِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا. Çünkü o şeytan görmüş de öyle anırmıştır. Demek ki eşeği seslendiren şeytandır. O sesin en kötü oluşunun bir sebebi budur sadece benim bildiğim. Diğer sebepler varsa ben elbette bilmiyorum. Fahiş sözler, bezi sözler, adi sözler, lüzumsuz sözler, çirkef sözler, kötü sözler. Kim bunları söylemeye devam ederse Allah onları sevmez, onlara öfke duyar ve onlara buğz eder. Bugün okuduğum bu iki hadisi yeniden okuyor ve sohbetime son veriyorum. Ademoğlu, sana yetecek kadar varlığa sahip olduğun halde sen yine de azdıracak şeyler peşinde koşuyorsun. Ademoğlu, ne aza kanaat ediyor ne de çokla doyuyorsun. Oysa sabaha çıktığında, yani uyandığında vücudun sıhhatli ve afiyetteysen, beladan güvendeysen, günlük azın yiyeceğinde varsa dünyanın bütün afiyetine ve huzuruna sahipsin demektir. Müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Allah kötü söz söyleyen çirkef kimseye öfke duyar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.